Ayrım 25. Tantunici'nin karısı. Sabaha karşıydı eve döndüğünde. Sarhoş olduğu için iyice ağır sürdüğü arabayla sitenin içindeki mıcırlı yola vardığında rahatlamış, derin bir soluk almıştı. Araba lastiklerinin mıcırlı yolda çıkardığı sesi seviyordu. Bu seste ona çocukluğunu hatırlatan bir şey vardı. Çocukluk denince ağza dağılan horoz şekeri tadıyla hatırlanıyordu kimi şeyler. Arka yola dolanıp boş arsanın kendi apartmanlarının arkasına düşen yerine gürültüyle park etti arabayı. Ayıkken bile hizasında park edemezdi ya şu Meret'i. Şimdi sarhoş halini hoş göstermeye sebep bir de özenmeye kalkarsa, park yerindeki arabalardan birine zarar veririm kaygısıyla azıcık çapraz bıraktı. Hem de orta yere. Bu saatten sonra kim gelirdi zaten? Gecenin feneri onun elinde sönecekti belli. 5'e geliyordu saat. Kocası birkaç günlüğüne Antalya'ya gitmiş, o da bir ahbabıyla kadın kadına dedikodu edip yiye içe sabahın bu saatini etmişti. Arabanın farlarını söndürünce tam karşısına düşen pencerede ışık olduğunu gördü. Şu uğursuz kızın dairesi olmalıydı. Her şey bir tuhaftı zaten. Bu saatte koca apartmanda bir tek onun dairesinin ışığı yanıyordu. Arabadan inerken saçına takılan küpesini kurtarmaya çalıştı. Küpesine mi saçına mı ışıklı pencerenin varlığını hatırlattığı şu uğursuz kıza sebep mi hırçınlaştığını bilemedi. Penceresindeki kır çiçeği desenli perdenin iki kanadı ortada tam buluşmamış, aralık kalan yerden içerisi gözüküyordu. Kitap okuyor olmalı haspam diye geçirdi içinden. Pek bilmiş bir şey. Gene o fitne fesat kitaplardan biri olmalı elinde. Perdesi de ucuz Sümerbank keteninden belli. Şöyle eteğine zengin kordonlu saçaklı perde takacak hali yok ya. Bu kız taşındığından beri karı koca hiç hoşlanmamışlardı ondan. Ne zaman yoluna çıksa yılan görmüş gibi oluyordu. Kocası hem kat sahibi olarak hem apartman yöneticisi sıfatıyla binbir sebepten zorluk çıkarmışsa da kız dişli çıkmış yakasını kaptırmamıştı. Avukat mıymış neymiş haspa? O kadar diş olacak tabii. Birden içeri bakma arzusu doldurdu içini. Başka zaman olsa yapamazdı ya, içinin kurdunu sarhoşluğuna vermek istedi. Kızın ne yaptığını merak ettiğinden değil, içinde birdenbire parlayan kaynağı kurumuş eski bir heyecan dürtüklemesindendi bu. Kendini muzur bir çocuk gibi hissettirecek hınzırlığın neşesine ihtiyacı vardı. Eğer yakalanırsa sarhoşluğun gevşekliğine verilirdi en fazla. Arabanın kapısını sert çekecekken vazgeçip yumuşak kapattı. Ayak ucuna basarak hafif adımlarla yaklaştı pencereye. Aksi gibi adımını sakındıkça yalpalıyordu. Duvara tutundu. Bu hırsızlama heyecanın içini doldurması sahiden hoşuna gitti. Birden keyfi yerine geldi. Gecenin ağırlığı kaç günün can sıkıntısı hafifledi. Demir çubukların koruduğu pencereye yaklaşıp camdan içeri baktı. Kurulduğu kanepede dalgın gözlerle televizyon seyrediyordu kız. Her zaman çatık kaşlı, asık suratlı görmeye alıştığı kızın yüzünde çocuksu denebilecek bir teslimiyet ifadesi vardı şimdi. Seyrettiği her neyse, yüzünü yumuşatmıştı. Her zaman yağlı kara bulduğu teninin rengi bile açılmış, ışımış gibi geldi ona. Birden hatırladı, çocuklar böyle seyrederlerdi. Tıpkı söz dinler gibi. Bunu hatırlamak iyi geldi. Temiz bir şeydi nihayet. Çocukluğunun bütün sinemaları, sonra yazlık bahçe sinemaları, tahta iskemleler, ay çekirdeği külahları, askılı poplin elbiseler, hepsi birden karşısında canlanmış gibi oldu. Camdaki varlığının fark edilmesinden ürkse de içeriği seyretmekten alamadı kendini. İlk kez içinde kötü duygular uyanmadan bakıyordu kızın yüzüne. Bu da iyi geldi. İnsanın içinin zaman zaman bir şeyle barışması iyi geliyordu. Bir şeyler onaralıyordu sanki. Sökük dikiliyor. Yürek arınıyor. Hayat kolaylık kazanıyordu. Şimdi de öyle olmuştu. Hafif yan durduğu için tamamını göremediği televizyon ekranında siyah beyaz bir Türk filmi oynadığı anlaşılıyordu. Sesini kısmıştı televizyonun. Bulunduğu yerden tam duyulmuyordu. Yaşlılık uykusuzluğuna yakalanmışların dışında kim bu saatte film seyrederdi ki? Belli ki bu kız sinemayı da seviyordu. Bu da iyiydi. Değişen sahnenin ekranda parlayan ışığı yeniden televizyona çekti dikkatini ve o an gözlerine de gördüklerine de inanamadı. Sarhoşluktan hayal görüyor olabilir miydi? Ekrandan alıp bir an duvara verdiği hayretten büyümüş gözlerini kırpıştırıp yeniden televizyona döndü. Kısılmış gözler, iyice keskinleştirdiği bakışlar ve toplayabildiği olanca dikkatiyle ekrandaki görüntüleri seçmeye çalıştı. Evet, evet o filmdi. Yanılmıyordu. Çok insanın uykuda olduğu sabahın bu kimsesiz saatinde özel kanallardan birinde gösteriliyor olmalıydı. Aynı anda hem bir ölmüşünü hatırlamış gibi içi yanmış, hem eski bir tanışına rastlamış gibi yılların külünü silkeleyen bir sevinç parlamıştı yüreğinde. Hiç bu kadar birdenbire ayılmamıştı. Aniden cama giden eli bir an havada asılı kaldıysa da ardından kararlı bir biçimde camı tıklattı. Korkutmak istememişti ama kızın yerinden ürküyle fırladığını gördü. Pencereye gelip camı tıklatanın kim olduğunu gördüğünde kızın yüzünde beliren şaşkınlık ifadesiyle ürküntüsünden de güçlüydü. Perdeyi hızla çekip camı açan kıza "Ya kusura bakma" dedi. "Korkutmak istememiştim. Film seyrettiğini de gördüm de beraber seyredelim mi? Hemen yatmayacaksan." Şaşkınlık içinde kalmış kız ne düşünüp ne diyeceğini bilemeden büyümüş gözlerle öylece bakıyordu. Arkasına yastık yerleştirmek için ona doğru eğildiğinde "Yok, gerekmez" dedi. Bir gözü televizyon ekranında filmi kaçırmamaya çalışıyordu. "İyice yayılır uyuyakalırım sonra. Böyle daha iyi oldu. Hiç olmazsa dik otururum." Kadının akşamdan kalma bayatlamış makyajı, göz pınarlarında birikmiş boya artıkları, kirpiğindeki topaklanmalar sabahın bu saatinde olduğundan daha kötü durumda gösteriyordu onu. Ama süründüğü ağır koku üzerinden uçup gitmemişti. Saman sarısına boyalı saçlarının dibinin geldiği daha çok belli oluyordu kızın durduğu yerden bakınca. "Ne içersiniz?" diye sordu kız. "Ne ikram edeyim size?" Duraladı. Görünüşünde önemli bir kararın eşiğinde, birazdan yapacağı tercihten son kez emin olmak isteyen insanlara özgü ağır bir ciddiyet havası vardı. Oysa sarhoşluğuna gömüldüğü bir andı yalnızca. Başı hafif öne eğilmiş, alt dudağı sarkmıştı. Açık yakasının kaymış aralığından eti sönmüş teninin donukluğu, boyun damarının mavi gevşek atımı görülüyordu. "Tuzlu ayran yapayım mı? Açılırsınız," dedi. "Uykunuzu kaçırmasa kahve." "İçkin var mı?" dedi. "Ne içersiniz?" diye çekinerek soran sesinde çeşit beğendiremeyeceği kuşkusu saklıydı. "Ben rakı içerim," dedi. "En temizi." İçi rahatlamış, "Tamam," dedi. "Ha, suyunu, buzunu ben koyarım. Sen öyle getiriver." Kız mutfağa giden koridorun ağzında kaybolduğunda bu kez kaçamak bakışlarla değil, bütün gözleriyle baktı filme. Gençlik denebilirsek gençliğine. 30 yıl önceki yüzü yakın çekimde bütün ekranı kaplıyordu şimdi. Sesi ise bir yabancınındı. Zamanının ucuz bir dublaj sanatçısı seslendirmişti onu. Filmi ilk seyrettiğinde bu nameli konuşma çok tuhaf gelmişti. Kendi dudakları oynarken ağzından çıkan sesin bir başkasının olmasını garipsemişti. Şimdi ise garip gelmiyordu ekrandaki yüzde. En az bu ses kadar yabancıydı artık. İlk kez keşfettiği bir gerçekmiş gibi 30 küsür yılın bu kadar çabuk geçmiş olmasına şaşırdı. Ne zamandır unutmuştu bu filmi. Sadece sahnelerini değil, neredeyse varlığını da. Arka arkaya 60 tane özel kanal açılınca gösterecek şey kalmamış. Buna bile sıra gelmişti demek. Hem filme hem o günlere ilişkin zihindeki sahneler pus içindeydi. Bulanık anılar birbiri ardına sökün ediyor ama nedense hiçbirini tam hatırlamıyordu. O zaten düşündükçe hatırlayanlardan değildi. Bazen bir kokuyla hatırlardı, bazen bir şarkıyla, eski bir eşyayla. Hayat yardım etmediğinde belleği işlemiyordu sanki. Yıllar yılı o kadar çok şey unutmaya çalışmıştı ki. Herhalde ondandı belleğindeki bu savrukluk. Kutu gibi ev dediklerindendi sahiden. Sıcak, samimi, gösterisiz bir havası vardı evin. Az eşyayla, tutumla döşenmişti. İnsanın temiz olduğu, hayallerinin, ümitlerinin olduğu toy zamanları hatırlatıyordu. Gençlik doluydu. Şimdisi kıt kanaat kurulmuş olsa da gelecek ümidi taşıyan bekar evlerindendi. Tuhaf bir tesadüf eseri bu filmi sabahın köründe bu evde bugüne kadar hep nefret etmiş olduğu bu kızın yanında seyretmek anlamadığı nedenlerle hem mutlu etti onu hem de kötü. Dostluk ve düşmanlık ne çabuk yer değiştirebiliyor diye geçirdi içinden. İnsan bir muammaydı. İnsanın kendi kendini tanımadığı anlardan korkardı. Gene öyle oldu. Korktu. Bu evde sabahın bu saatinde ne zamandır apartmandan attırmaya uğraştıkları bu kızın yanında ne işi vardı? Ama bu ev, tophanede, yokuşun sonundaki evin aynıydı neredeyse. Kışın çıplak ağaçlarına konan serçeleri görürdü pencereden dışarı baktığında. Kendini o serçelerle bir tutardı. Gözlerinden birdenbire inen yaşlara hakim olamıyordu. Ama kederden değil. Sevinçten ağlıyormuş gibiydi hali. İçini hatırlamıştı. İçinde nicedir unutmuş olduğu bir yerlerin varlığını hatırlamış gibiydi. Şu an kalkıp aynaya bakmaktan, kendini, şimdiki halini görmekten korkuyordu. Çünkü yıllardır unuttuğu bir tazelik boy vermişti içinde. Ve bunu bir aynada kaybetmek istemiyordu. Dönüp yeniden televizyondaki kendine bakmayı tercih etti. İki duvarın bitiştiği köşeye yaslanmış, iki yanı yastıklar, kırlentlerle beslenmiş eski, usul patiska etekli divan. Duvardaki ceylanlı halı, orta masasının üstündeki dağ çiçeği nakışlı örtü ve televizyondaki bu eski film gençlik duygularını geri vermiş gibiydi. Bu kadar kolay olmasa gerekti bu işler. Ama bu kadar kolay olmuştu işte. Elinde tepsiyle salona çıktığında bir an kala kaldı Zozan. "Ağlıyorsunuz," dedi hayretle. Bu kadın aynı gece içinde bir kez daha şaşırtmıştı onu. Demek bu gece onun şaşırma gecesiydi. "Ağlamıyorum," dedi kadın. "Eskiden ağlardım. Bu başka bir şey." Bir süre konuşmayıp filme verdiler kendilerini. Düşündükçe durumun tuhaflığını idrak eden Zozan, huzursuzlandığını belli etmek istemiyordu. Salatalık, domates dilmişti bir tabağa, beyaz peynir ve kuru yemiş çıkarmıştı. Her gün geldiği bir evmiş gibi büyük bir rahatlık içinde kanepeye yayılmış kadınsa, hiçbirine elini sürmemiş, küçük küçük yudumlarla rakısını içip mahzun denebilecek gözlerle izlediği filme dalıp gitmişti. Kadının yüzünde Zozan'ın görmeye alışmadığı incelikte bir keder vardı. Filmdeki haline bakıp bir başkasından söz eder gibi, "O zamanın etek boyları ne kadar kısaymış değil mi?" dedi. Ne de olsa mini eteğin moda olduğu yıllar. Sade filmlerde böyle oluyordu sanma. Kadınlar daha ferah giyinirlerdi o zamanlar. Bir gözü filmde olan Zozan'ın kendisini birdenbire tanıyıp tanımayacağını merak ediyordu daha çok. O bir şey söylemesin, kız kendisini tanısın, gönlü böyle olsun istiyordu. Filmde ne kadar az yakın çekim olduğunu fark etti. Filmdeki çift o günlerin popüler şarkılarından birinin eşliğinde akan görüntülerle bütün Yeşilçam aşıkları gibi Çamlıca tepesindeki kır kahvelerinden birinde çay içip boğazı seyrediyor, Ağaçlar arasında koşarak birbirlerini yakalamaya çalışıyor, mahalle aralarında bisiklete biniyor, ağızlarının kenarına bulaştıra bulaştıra kağıt helva yiyor, sandalla denize açılıyor, dalgalar arasında koşuşturup birbirlerine su sıçratıyor, yüzüstü uzandıkları çimenlerde bacak sallayıp portatif piknik pikabında dönen 45'lik plakları dinliyor ve her planın sonunda birbirlerine manalı sözler söyleyerek bakışıyorlardı. Kamera ne zaman yüzüne sokulsa göz çevresinde boynunda derinleşmeye başlayan karışıklıklar fark ediliyordu. Kadın adamdan daha büyük gösteriyor değil mi? Diye soruyoruz Ozan'a. Cevabın yıllar sonra bile kendini acıtacağını bilerek soruyor. Evet tabii kesin daha büyük, benim de dikkatimi çekti. Bir burukluk duygusu dudağının kenarını çukurlaştıran bir kıvrımla ifadesini buluyor. Hayatta bir kere geç kaldın mı hep geç kalırsın derlerdi. O da geç kalmıştı, ne yapsın? Daha 20'li yaşlarını süren, o yılların modasına uygun uzun favorileri, fönlenmiş saçlarıyla güya fakir bir balıkçıyı canlandıran oğlan, zamanın adı sanı duyulmamış bir artist heveslisi. Sonradan da bir şey olmadı zaten. Her şeyi ucuza getirmeye bakmışlardı. Filmin jönünü de. Kendi düşüncelerinin dağınıklığında iyice savrulduğu geçmişi sabahın bu saatindeki dumanlı kafayla bir sıraya koymaya çalışırken birden Zozan'a dönüp "İnsan olmadık şeyleri hatırlıyor," diyor. Zozan bir şey söylemiş olmak için "Öyle," diye yanıt veriyor. Başıyla ekranı işaret edip "Peki sence güzel mi bu kadın?" diye soruyor. Güzel, diyor Zozan. Doğru söyle ama, diyor. Yüzünde ilk kez gülümser çapkın bir hava var. Vallahi güzel. İyi, peki inandım. Donuk tenini pembe, kahverengi beneklerin lekelediği ellerini kucağında çocuklar gibi kavuşturup yüzüğüyle oynuyor. Yüzüğündeki taşın kesiksiz parıltısı karatanın yüksekliğini belli ediyor. Filmdeki kadının kendisi olduğunu ille de Zozan'ın keşfetmesini bekliyor. Arada bir kaçamak bakışlarla kızın yüzünü yoklayarak kıvranıyor. Biraz daha durduktan sonra sabredemeyip aslında o kadın kim biliyor musun deyiveriyor. Artık bir cevap bekler gibi değil, anın tadını çıkarmak için sormuş gibi. Belki buna sebep yukarıya çıkıp tek başına seyretmek istememişti filmi. Seyircisi olsun istemişti. Bunca yıl sonra bir seyircisi. Dudaklarından rastgele dökülen, tanıdığım bir artist değil, sözünün bir işe yaramayacağının, kadının sorarkenki ses tonundan daha fazlasını beklediğini farkında Zozan. Kendisini tanınan sessizlik süresince de bilememiş olduğunu dudak bükerek belli ediyor. Sesini tarazından temizleyip, "Benim," dedi. O kadın benim. Benzetemedin mi sahiden? O kadar mı değişmişim? Zozan'ın aklından bir kez daha bu gece şaşırma gecesi cümlesi geçti. Yerinden doğrulurken ne diyeceğimi bilemedim kusura bakmayın diyebildi büyüyen gözlerle. Artist olduğunuzu bilmiyordum. Artist mi? Ne artisti? Artist falan değilim ki. Olamadım. Yalnızca bir filmim var benim. O da bu işte. Hepsi o kadar. Bu film hepsi. Bütün hayatım bu film içindi aslında. Bu filmde başroldeyim. Esas kızım ben. Yaş 40'a merdiven dayamış. Ne esas kızlığı ama kimin umuru? Bastırdım parayı oynadım. Film battı tabii. Sonra yine Mersin'e döndüm. Sen nereliydin? Tunceli. Kürtsünüz değil mi? Zozan geçmişte apartman aralığında kapı önündeki bütün itişmeleri anımsayıp gülümsemekle yetiniyor yalnızca. Evet, biz de sizi Mersin'de istemeyenleriz değil mi? Apartmanda da istemiyoruz. Daha şimdiden Mersin ahalisinin %40'ını geçmiş Kürtlerin nüfusu deniyor. Yakında bir Diyarbakır burası olacak deniyor. Allah'tan Genelkurmay tümen tümen Türk gönderiyor diyor bizimki. Halis Türk. Gülüyor. Yumuşatılması gereken bir konu hakkında söz aldığını farkında olduğunu ama kendisine engel olamadığını belirtircesine gülüyor. Kocam hiç istemiyor sizleri. Milliyetçidir o. Milliyetçi gençlere falan da yardım eder. Artık anladığından mıdır bilmem ama bakma iyi adamdır. Duruşu, bakışı bir vuruşta yedi can alacak gibidir ya. Kulak asma. Yufka gibidir yüreği. Bu gece o da olsaydı burada, onu benden daha çok severdin. Duruyor. Beni sevdiğini nereden çıkardım ki? Diyor birdenbire. Yoksa evini almaz, rakı vermezdin diye mi acaba? Yüzüne geniş bir gülümseme yayılıyor. Bir araya gelip konuştuğumuz mu var ki? Birbirimizi tanıyalım, sevelim. Düşman olmak daha kolay, zahmetsiz. Avukattın sen değil mi? Henüz değilim. Stajımı yapıyorum bir avukatın yanında. Ha, bak, senin için bir şey duydum. O tarafını sevdim. Hani 4 numaradakiler şikayetçiydi ya senden. Arka bahçedeki kedileri besliyorsun diye. Ben hiç ses etmemiştim. Hoşuma gitmişti. Sen hayvanları koruma gibi bir yerde çalışıyormuşsun. Zozan gülümsüyor yine. Evet diyor. Hayvan haklarını diye söze başlayacak oluyor. Vallahi işiniz zor sizin de. İnsan hakları bir yandan, hayvan hakları bir yandan. Bu kez ikisi de birlikte gülüyorlar. Rakı kadehinde buz çıtırdıyor. Filmin başını kaçırdım ya. Yazılar başlarken bir şarkı söylerim. Öyle ağların içinde bildin mi? Deminden beri düşünüyorum hangi şarkıydı o diye bir türlü hatırlayamıyorum. Vallahi ben de unuttum. O zamanların şarkıları hep birbirine benziyor. Şimdikiler farklı mı sanki? Filmdeki çiftin yollarını kesen kötü adamlardan biri kelebek bıçak sallıyor esas oğlana. Kadın korkuyla elini ısırarak bir ağaca yaslanıyor. Zozan filmin oyuncusunun yanındaki kadın olduğunu öğrendiğinden beri hafifçe terliyor. Pek kötü bir film. Kadın da pek kötü oynuyor. Oynamak denirse tabii. Yarınki mahkemenin gerginliği üstünde, akşamdan beri uyku tutmuyor. Mahkeme heyeti yarınki davada gizli örgüt bağlantısına eğer karar verirse, işler çok can sıkıcı bir hale gelecek. Dosyaların birleştirilmesi, her şeyin uzayıp birbirine dolaşması demek, hem de stajını bitirmesine bu kadar az zaman kalmışken, azıcık kambur mu durmuşum? Zozan filmde oynayanın o olduğunu öğrenmeden önce münasebetsiz bir şey söyleyip söylemediğini hatırlamaya çalışırken filmin kır saçlı tonton meyhanecisinin kıza dönüp "Senin de gelinlik çağın geldi be kızım, seni baş göz etmeli artık" deyişine gülmemek gerektiğini düşünüp dudaklarını ısırıyor. Bak, para kıttığından etrafta biriken ahaliyi kışkışlayacak adam bile tutamamışız. Yoldan geçen her kereste kameraya dikiyor gözünü. Gülüyorlar. Demin kendini tutan Zozan daha çok gülüyor. Zamanın filmleri işte diyor. Güya bir sahil meyhanesinde fakir bir balıkçı kız oynuyorum ya. Bak, bir giydiğimi bir daha giymiyorum bile. Maşallah evde, gardıropta ne varsa üstümde. Rakın kaldı mı? Filmin sonuna geldi, kaçırmasanız. Gelsin bakalım sonumuz diyerek yeniden filme veriyor kendini. Kaçan kaçtı zaten. Elinde olmadan iç çekiyor. Sonunda herkesin öldüğü film bittikten sonra televizyonu kapatıyorlar. Hadi son bir yolluk ver bana sen diyor kadın. Azıcık şu divana geçebilir miyim? Eliyle düzler gibi okşadığı örtülerden yükselen temiz sabun kokusu içine serinlik serpiyor. Zozan'ın elinden rakısını alırken dinle diyor. Bir kere de anlatıp gideceğim. Varsın bu da filmlerdeki gibi olsun. Hani karlı bir kış gecesi yanan ocağın başında biri diğerini hayat hikayesini anlatır ya. Aynen öyle. Bu gece özel bir gece. Derin bir iç çekip söze başlıyor. Deli yurdanur derlerdi bana. Deliliğim söz dinlememezliğimden. Aklım çalışır ya, okumak istemem. Güzelliğime güvenir, gençliğime yaslanırım. Mersin o zamanlar avuç içi kadar yer. Sığamazdım eve, mahalleye. Mersin'e sığamazdım. Şoförün kızı aşağı, şoförün kızı yukarı. Babam şoför ya, ben de onun kızıyım ya. Adımız da o hesap işte. Şoförün kızı değilim. Yurdanurum ben. Der, diklenirdim etrafa. Bir de kibirliyim ki. Güzelliğimden sanma. Fukara kibri diye bir şey vardır. Dilenmeyi öğrendikten sonra unutur insan. Daha öğrenmemişim o zamanlar. Şoförün kızını sinemada görmüşler. Herkesin ağzının en bildiği laf. Okula gitmez. İki güne bir sinemaya kaçardım. Görmediğim film yoktu. Laflarını ezberler, aynalarda oynardım. Benimkisinin babası o zamanlar el arabasında tantuni satar. Bu da bana sevdalanmış, peşimde dolanır. Ama ne dolanmak. Yaşı 14 daha. Bakma iriliğine benden küçüktür. Alacağım seni diye tutturur. Yaşı tutsa kaçıracak. Benim gözümse İstanbul'da, artistlikte. Sen büyüyünce en fazla tantunici olursun derdim. Elinde araba, Mersin sokaklarında ömür çürütürsün. Ben de olsa olsa tantunicinin karısı. Günah değil mi be? Günah değil mi bu güzelliğe? Ben bu güzelliğe, bu gençliği senin gibilerin elinde soldurmam aslanım. Bu ağızlar hep filmlerden öğrenme. Hadi var git işine der, güler geçerdim. Göğüslerim erken geldi. Boyuma pasuma erken serpildim. Kendimi oldum sandım. Gazeteler evden artist olmaya kaçıp kötü yola düşen kızların haberleriyle dolu ya. Kulak asan kim? Düşenler salak. Biz akıllıyız ya. Onların aklı ermez de biz biliriz ya. Daha 15'ini bitirmemiştim Mersin'den kaçtığımda. Artist olmaya sebep bindim bir otobüse. Doğru İstanbul. Sanırsan İstanbul beni bekler. İstanbul benim gibisini görmemiş. Senesine kalmadan kesik etemin eline düştüm. Sermaye oldum. Sanırsın doğduğu gün göbeğinin kordonuyla vicdanını da söküp almışlar adamın. Çalışmadığım barı, pavyonu kalmadı Beyoğlu'nun. Arada bir iki filmin bar kulüp sahnesinde masa kalabalığı yapmaktan öteye geçmedi artistik hevesim. Bir gün kesik ete mi doğradılar sokak ortasında güpegündüz. Bir insandan o kadar kan aktığına kimse inanmaz. Adamları çil yavrusu gibi dağıldı. Fırsat bu fırsattır deyip takıldım bir organizatörün kıçına, Anadolu'ya kaçtım. O turne senin, bu turne benim derken birkaç yıl uzak kaldım İstanbul'dan, piyasadan. Unutturdum kendimi. Bu arada gezip görmediğim şehir kasaba kalmadı desem inan. Ne o? Gözlerim bir başka bakar bana artık. Öyle ya, film gibi değil mi? Neden o filmlere herkes ağlar da kimse inanmaz? Bir keresinde Mersin'e geldik, hiç unutmam. Tanıyan çıkar diye utanırım ya. Yazlık bahçe vardı o zamanlar. Çocukluğumda kaç film seyretmişim rüzgarda sallanan perdesinde. Şimdi çıkmış sahnesinde kıç çalkalıyorum. Kimse tanımasın beni, bilmesin istedim. İlk defa o zaman ar ettim kendimden. Salkım saçak bir peruk taktım başıma. Aha, böyle belime kadar iner. Elimden gelse bir de siyah gözlük takıp çıkacağım sahneye. Bir elim yüreğimde, iki oynadım, üç döndüm, indim sahneden. Sandım ki bütün Mersin tanıyıp bildi şoförün kızını. Bunun için mi kaçtın Mersin'den kuş akıllı? Diyerek dudak büküp eksikledi. Sahnem bitmiş. Ben arkada hüngür hüngür ağlıyorum. Düşün, kapıya çıksam iki mahalle ötede babam gelin evi. Senin gitmene gerek yok. Yol alır götürür de kapılarına bırakır seni. Yıllar olmuş haber almayalı onlardan. Kimse, kim ölü bilmiyorum bile. Hiç uyumadım o gece. Sabaha karşı şehir uykudayken sahiline inip deniziyle dertleştim Mersin'in. Ağladım mı, ağlamadım mı, şimdi hatırlamıyorum. İstanbul'a döndüğümde karısı ölmüş bir adam tutuldu bana. Zaten ne varsa karısı ölmüş erkekler de var. Çekip aldı beni pavyondan. Eve kapattı. Bir zaman onunla oturdum. Hevesi geçene kadar elim para, yüzüm de rahat gördü. Bir gün dedim ben Mersin'den niye kaçmıştım? Artist olmaya. Yaş da 40'a geliyor. Ne bekliyorsun? Kim bana esas kız rolü verir bu saatten sonra? Dostumdan biraz sermaye istedim. Bono kırdırdım. Artık elde avuçta ne varsa sattım savdım. Şu gördüğüm filme yatırdım. Afişe de gerçek adamı koca koca harflerle yazdılar. Yurdanur. Mersin'e döndüm. Elimde son kalanlarla. Kalan dediysem ev tutmaya bile güç yetiremiyorum. Ucuz bir otel odasına kapılandım. Babam, annem çoktan ölmüş. Kardeşlerim evlenip dağılmış, saçılmış. Bir en küçüğümüz baktı yüzüme. O da yarım yüz. Olsun, bu da bir şeydir, dedim. Filmimi seyrettiniz mi, dedim. Ne filmi, dediler. Duymamışlar bile. Geldiğimin ikinci ayı çay bahçesinde oturuyordum. Bir gün denize karşı arkamda bir ses. Yurdanur, dedi. Döndüm baktım. Bu. Önce tanımadım. Saçlar dökülmüş, kilo almış. Yanını yöresini yağ bağlamış. Ama gözler aynı çakır gözler. Gözlerinden bildim. Biliyor musun? Hiç unutmadım seni, dedi bana. Oysa ben bile unutmuşum kendimi. Gittiğimde bir el arabasında tantuni satardı babasıyla ya. Sonradan Allah yürü ya kulum demiş. Baktım paraya para demiyor şimdi. Anlattı hikayesini. Mersin'deki ilk tantunici dükkanını babası açmış. Yıl 70'ler falan. Bunun da eli sağlam. Zamanla iyice büyütmüş işleri. Şimdi Mersin'in her bir mahallesinde ayrı bir şubesi açılmış dizi dizi. Azıcık övündü bana. Karısı ölmüş yakın zaman önce. Çocukları evlenmişler zaten. Kimi Mersin'den gitmiş, kimi ayrı eve çıkmış. Pozcu mahallesinde yeni ev aldım. Koca evde tek başına yalnızlık çekilmiyor, dedi. Gel, evlen benimle. Önce alay ediyor sandım. 14-15 yaşın hevesi kalır mı bunca sene? Kalırmış meğer. Kaderim Mersin'deymiş. Bilememişim. Ben iyi bir kadın değilimdir aslında. Bilirim kalbim kötüdür. Ama o anda birdenbire iyi bir kadın oldum. Bir şeylerden utanacağım tuttu. Başımdan geçenleri eksiksiz, yalansız bir bir anlattım ona. Bak, benim mazim bu, dedim. Helal olsun mert adamsın. Bana sebep arkandan alay etsinler. Kaç döşeğin artığını kazıyıp almış desinler. İstemem, dedim. Kaybolmuşsun, dedi. Yazık etmişsin kendine. Olsun. Herkes kaybolabilir, dedi. Diyelim ki ben buldum seni. Allah gönderdi. Şimdi ben sana sahip çıkmazsam sana ne yaparsın sen? Şu meşhur yeraltı mağaralarını bilirsin Mersin'in. Hani cennetle cehennem derler. İkisi de bana Mersin'miş meğer. İkisinin arasında yıllarım geçmiş, bilememişim. Ben öyle arpacık kumruları gibi içime gömülmüşken elimi tutup fazla düşünme, dedi. Yarın gidersin çarşı hamamına, 40 tas su dökünür, arınırsın, dedi. Nikahımı alırım, helalim olursun, dedi. Boş ver milleti. Ne diyecek diye. Tantunilerin parasını ödesinler de ne derlerse desinler, dedi. İşte böyle. Kaç yıl sonra tantunicinin karısı oldum. Gün iyice ağarmıştı. Kadın susunca evde sustu. Zozan hayranlıkla dinlemişti kadının anlattıklarını. şu uyduruk filmi çekmek için mahvolmuş bir hayatın asıl hikayesi büyülemişti onu. Kadın anlattıklarından yorulmuş, sesi iyice tarazlanmış. "Bütün bunları niye anlattınız bana?" dedi. "Bilmem," dedi kadın. "Her yaptığımızı bilerek mi yapıyoruz sanki? Aramızda o kadar kötü şeyler geçti ama gene de güvenip her şeyinizi anlattınız bana." Divanda doğruldu. Ayaklarını sarkıttı yere. "Anlattıklarımın benim için bir kıymeti yok," dedi. "Senin için varsa al, kullan." "Beni yanlış anlamayın. O anlamda demedim. Asla öyle bir şey olmaz. Sadece güveninize çok şaşırdım. Hoşuma da gitti doğrusu." "Sen çok şaşırıyorsun kızım," dedi. "Bu iyi bir şey. Bak, ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Bu da iyi bir şey. Hem insan bazı şeyleri yabancılarla daha iyi konuşur. Pavyonlarda yıllar yılı erkeklerden neler dinlediğimi bir bilsen. Asıl o zaman şaşırırdın." Doğrulup ayaklanırken divanın örtüsünü düzler gibi okşadı yeniden. "Filmim bitti. Ben artık kalkıp yatayım. Sağ olasın. Rakı için, film için, şu divan için, her şey için. Geceni böldüm. Uykusuz bıraktım seni. Belli, iyi bir kızsın sen. Ben kokudan anlarım. Sende iyi insan kokusu var. İnşallah kaybolmazsın." Tam kapıdan çıkarken ardına dönüp, "Bu apartmanda kim sana bir laf edecek olursa beni karşısında bulur bundan böyle. İçin rahat olsun," dedi. Apartman aralığındaki birkaç basamak merdiveni çıkıp asansör kapısına doğru yürürken, "Dost olmak, düşman olmak ne kadar kolay," dedi içinden. Asansörün kapısını açar açmaz karşısındaki aynada kendi yüzüne yakalandı. İçini neye olduğunu bilmediği büyük bir pişmanlık kapladı. Temmuz 2007. Ayrım 26.